Ayrım 6, Fırtına, Wilbur Smith, sayfa 66. Sıra sıra adamlar subayların emirlerine uyarak ilerliyorlardı. Arkalarında haki renkte denkler bırakıyorlardı. Bu denklerin bazısı hareketsiz kalıyor, bazıları ise debelenip feryat ediyordu. Tren köprüsüne gidiyorlar. Sean felaketin yaklaştığını hissetti. Tren köprüsünün havaya uçurulduğunu bilmiyorlar mı? Onları durdurmalıyız. Saul ayağa fırlayıp Sean'un yanında durdu. Sean öfkeyle budalalar neden koyduğunuz işaretleri izlemediler diye haykırdı. Ama bu soruya bir cevap çıkmadı. Sean ot perdenin arkasından çıkıp şarapnel ve mermilerin yağdığı alana girmesi gerektiğini biliyordu. Korkusunun birden güçlendiğini hissetti. Oraya gitmek istemiyordu. Gel Sean, onları durdurmalıyız. Saul koşmaya başladı. Piyadelere doğru giderken küçük sıska bir maymuna benziyordu. Sean soluğunu tutarak onun peşinden gitti. Piyadelerin 20 metre kadar önünde elinde kılıcı olan bir subay hızlı adımlarla ilerliyordu. Sean, hey sen diye haykırarak adamın dikkatini çekmek için şapkasını salladı. Subay süngü gibi bakışlı parlak mavi gözlerini ona dikerek yaklaştı. Sean avaz avaz bağırıyordu. Yanlış köprüye gidiyorsunuz. Demir yolu köprüsünü attılar. Oradan karşıya geçemezsiniz. Subay onlara yaklaşınca ağırlaştı. Siz kimsiniz? Sean, biz keşfe çıkan rehberleriz diye söze başladı. O sırada ayaklarının arasına bir mermi saplanınca havaya zıpladı. Hem o tanrının belası, kılıcını da ortadan kaldır. Tugela'daki tüm boyerler seni vurmak için yarışa kalkacaklar. Omzundaki işaretlerden albay olduğu anlaşılan subay Sean'a bakarak kaşlarını çattı. ''Bana hitap ederken doğru konuşmalı.'' Sean bütün bunların tanrı belasını versin diye gürledi. ''Adamlarını şose köprüsüne doğru çevir.'' Eliyle ağaçların arasından gözüken köprüyü işaret etti. ''Böyle devam edersen hepiniz paramparça olacaksınız.'' Albay çelik bakışlı gözlerini bir an Sean'a diktikten sonra gümüş düdüğünü dudaklarına götürerek şiddetle öttürdü. Sonra ''Siper alın!'' diye gürledi. ''Siper alın!'' İlk sıradakiler o anda kendilerini otların üstüne attılar. Gerideki sıralarda bulunan askerler şaşırarak öylece kaldılar. Bir ses yükseldi. ''Kasabaya girin, evlere sığının.'' O zaman belki 1000 adam birbirini itip kakarak Colenso'daki evlerde güvene erişmek için koşmaya başladı. Caddeye girmiş evlerin kapı ve pencerelerinden içeri dalıyorlardı. Albay Sean'a dönerek ''Bütün bunların anlamı nedir?'' diye çıkıştı. Sean da sabırsız sabırsız aynı sözleri tekrarladı. Bir yandan da açıkta durduğu için rahatsız oluyordu. Bu erler başka hedef kalmadığı için onlarla yakından ilgilenmeye başlamışlardı. ''Emin misin?'' ''Allah kahretsin, eminim tabii. Köprüyü attılar, oradan asla geçemezsiniz.'' ''Benimle gel.'' Albay en yakın eve giderken Sean da yanında yürüdü. Daha sonra o 100 metreyi koşmadan nasıl aştığını bir türlü anlayamadı. Etraflarına vızır vızır kurşun yağarken Sean, tanrı aşkına o kılıcı ortadan kaldır diye albaya kükredi.
''Sinirlisin galiba çavuş.''
Albay ilk kez gülümsedi. ''Çok haklısın, sinirliyim.''
''Ben de öyle. Fakat adamların bunu görmesi hiç doğru olmaz değil mi?''
Kılıcını belindeki kına soktu. ''Adın nedir çavuş?''
''Sean Courtney, Natal öncü birliklerindenim. Ya seninki?''
Sean başının üstünden bir kurşun vızıldayarak geçerken eğildi. Albay yine bu laubaliliğe gülümsedi.
''Aikison, John Aikison, İskoç piyadesi, ikinci kıta.''
Neyse eve eriştiler. Sean minnetle mutfak kapısından dalınca Saul'u orada buldu. Sean'a bir yaprak sigarası verdi. Yakarken de ''Bu deli İngilizler'' diye söylendi Saul. ''Sen de savaş alanında böyle dolaştığın için onlar kadar çılgınsın.''
''Tamam Courtney.''
Aikison onun peşi sıra mutfağa gelmişti. ''Şu durumu inceleyelim.'' Albay Sean'un ayrıntılarıyla açıkladığı durumu sessiz sedasız dinledikten sonra pencereye yaklaştı. Topların durduğu yere baktı. Artık susmuşlardı. Sağ kalan topçular yaralı arkadaşlarını sürükleyerek gerideki derin hendeğe sığınmaya çalışıyorlardı. Sean geri çekilerek topçulardan birinin başından vurulduğunu görerek ''Zavallılar'' diye mırıldandı. Bu sahne Aikison'u da duygulandırmıştı.
''Pekala, şose köprüsüne doğru ilerleyeceğiz. Gel Courtney.''
Arkasında biri haykırdı. Sean onun düştüğünü duydu. Fakat başını çevirip bakmadı. Gözlerini ilerideki köprüden ayırmıyordu. Bacakları mihaniki şekilde hareket ediyordu ama köprü hiç de yaklaşılır gibi değildi.
Nehrin yanındaki diken ağaçları daha sıktı ve bunlar karşı kıyıdaki acımasız nişancılardan onları biraz koruyordu. Ancak adamlar durmadan devriliyor, şarapneller başlarının üstünde patlıyordu. Sol karşıya geçelim diye haykırdı. Sean da bunu uygun buldu, gel öyleyse. Birlikte koştular ve köprüye ilk erişenler de onlar oldu. Akers'ın da arkalarındaydı. Mermiler geriye boyalı madende parlak izler bırakıyordu. Sonra bir mucize olmuş gibi kendilerini karşıda buldular. Tugela'yı geçmişlerdi. Yolun kenarında bir sulama hendeği vardı. İkisi de soluk soluğa hendeğin içine daldılar. Sean başını çevirip bakınca köprüdeki yığınla haki üniformalı adamı gördü. Artık düzen filan kalmamıştı. Boerler dar köprüye sıkışan adamlara mermi yağdırıyorlardı. Sean afallamıştı. Burası kanlı bir cehennem. Ölen ya da yaralanan adamlar köprünün alçak korkuluğundan Tugela'nın çamurlu sularına yuvarlanıyorlardı. Kimi batıyor, kimi kıyıya yüzmeye çalışıyordu. Ama askerler durmadan köprüden geçerek hendeklere atılıyorlardı. Sean saldırının gücünü kaybettiğini anlamıştı. Hendeğe atlayan adamların yüzlerinden ve toprağa yapışıp kalmalarından saldıracak cesaretlerini yitirdiklerini seziyordu. Yorgun ve korkuya kapılmış askerlerle subaylar birbirine karışmıştı. Hendeklere gizlenen değişik gruplar arasında da irtibat kalmamıştı. Ve hala karşıya geçmekte olan adamlar da korunmasızdı. Boerler oldukları yerden sürekli ateş ediyorlardı. Artık köprü yere düşen askerler yüzünden tıkanmıştı. Her yeni gelen asker ölü ve yaralıların üstüne basarak geçmek zorunda kalıyor ve boerlerin mermileri onları rüzgarla gelen yağmur gibi tarıyordu. Birkaç asker omuzlarını hendekten çıkarmış boerlerin ateşine karşılık veriyorlardı. Sean ayağa kalktığı sırada bir kurşun yanağının hemen yanından geçti. O anda korkusu daha da şiddetlendi. "Gelin!" diye gürleyerek tepelere doğru koşmaya başladı. Burası açıklıktı ve ileride çürümüş direklerden sarkan eski bir dikenli tel vardı. Sean telin üstünden atladı. "Sol yanında gelmiyorlar!" diye bağırınca Sean durdu. İkisi savaş alanının ortasında yalnız kalmışlardı. Boer tüfekleri hevesle onları araştırıyordu. Sean "koş sol!" diye haykırarak şapkasını çıkarıp salladı. "Gelin tabansızlar!" Şapkayı gerideki askerlere doğru sallıyordu. Bir kurşun çok yakınından geçtiği için rüzgarından sendeledi. "Bu tarafa bizi izleyin gelin." Sol onun peşini bırakmamıştı. Heyecanla ellerini kollarını sallıyordu. "Geri gelin." Akers'ın sesini duydular. Albay hendekte doğrulmuş duruyordu. "Geri gel Courtney." Saldırı sona ermişti. Sean bunu o anda anlayarak Akers'ın akıllılık ettiğini sezdi. Açık topraklarda o tepelere doğru gitmeye kalkmak intihardan başka bir şey değildi. Oraya kadar gelmesini sağlayan kararlılık birden yok oldu ve korkusunun boyunduruğundan kurtuldu. Sean kuru kuru hıçkırarak dönüp deli gibi koştu. Sonra birden yanında koşan Saul vuruldu. Başına gelen kurşun onu ileriye doğru attı. Tüfeği elinden fırladı. Adam acı ve şaşkınlıkla tiz bir ses çıkararak karın üstü yere düştü. "Sean!" Saul'un sesi geriden geliyordu. "Sean!" Korkunç, yalvarış dolu bir sesti bu. Sean bu sese kulaklarını tıkayarak hendeğin güvenine doğru koştu. Sean'un korkusu onu bırak diye feryat ediyordu. "Onu bırak, koş!" Saul ona doğru sürünüyordu. Yüzü kan içindeydi ve gözlerini Sean'a dikmişti. "Onu bırak, onu bırak!" Fakat kanlar bulaşmış zavallı yüzde hala bir umut vardı. Saul otlara yapışarak sürüne sürüne ilerlemeye çalışıyordu. Mantığın alacağı bir şey değildi bu ama Sean geri döndü. Korkunun mahmuzladığı adam Saul'u kaldırıp kucağına alarak koşacak gücü buldu. Sean arkadaşından şiddetle nefret ederek hendeğe erişti. Bir yandan da Tanrı'nın belası Saul diye düşünüyordu. Cehenneme kadar yolum var. Sonra birden yuvarlandı, birlikte hendeğe düşmüşlerdi. Sean dönerek arkadaşından uzaklaştı. Yüzüstü yatıp başını toprağa dayayarak nöbet gelmiş bir hasta gibi titremeye başladı. Yavaş yavaş korkusu azalınca başını kaldırdı. Sol hendeğin duvarına dayanmış oturuyordu. Yüzü kan ve toprak içindeydi. Sean hırıltılı bir sesle "nasılsın?" deyince Sol ona görmeyen gözlerle baktı. Hendeyin içi güneş yüzünden pek sıcak ve aydınlıktı. Sean matarasını açıp soğulun dudaklarına götürdü. Adam zorlukla yutkundu, sular ağzının kenarından çenesine ve tüniğine aktı. Sonra Sean suyu içerek derin bir soluk aldı. Başına bir bakalım. Soğulun şapkasını çıkarınca derinin etrafına birikmiş kanlar soğulun ensesine sızdı. Sean ıslanmış siyah saçları ayırarak baş derisindeki yarayı buldu. Kurşun derini çizmiş diye söylenerek Soğul'un tünik cebindeki sargıyı aldı. Onun başını sararken savaş alanına garip bir sessizlik çökmüş olduğunu fark etti. Çatışma sona ermişti. Acı acı sonunda nehri aştık diye düşündü. Şimdi bütün sorun geri dönebilmekte. Nasılsın? Mendilini ısıtarak Soğul'un yüzündeki kan ve toprağı silmeye çalıştı.
Teşekkür ederim Sean.
Sean birden Soğul'un gözlerinin yaşlarla dolu olduğunu görerek utandı ve başını çevirdi.
Teşekkür ederim. Geri dönüp beni aldığın için teşekkür ederim.
Unut bunu.
Yaşadığım sürece bunu unutmayacağım.
Sen de aynı şeyi yapardın.
Hayır, sanmıyorum. Başaramazdım. Çok korkmuştum. Dehşete kapılmıştım Sean. Bu kadar korkmanın nasıl bir şey olduğunu bilemezsin.
Bırak artık bu sözleri Soğul.
Sana anlatmam gerek, sana borçluyum. Bundan böyle sana borçluyum. Eğer geri dönmeseydin, ben hala orada olacaktım. Sana hayatımı borçluyum.
Allah kahretsin, sus. Soğul'un gözlerinin değiştiğini, göz bebeklerinin birer nokta gibi olduğunu ve aptal aptal başını salladığını görüyordu. Kurşun yüzünden beyni sarsılmıştı. Fakat bu bile Sean'un öfkesini engelleyemedi. Kes sesini diye hırladı. Korkuyu bilmediğimi mi sanıyorsun? Orada öyle korktum ki senden nefret ettim, nefret ettim. Sonra Sean'un sesi yumuşadı. Soğul'a da kendine de korkuyu anlatmalı, bunda haklı olduklarını belirtmeliydi. Birden kendisini çok yaşlı ve çok olgun hissetti. Yaşamın bütün esrarının anahtarını ellerinde tutuyordu. Her şey ne kadar açıktı. Ömründe ilk kez bunu anlıyor ve anlatabiliyordu. Etraflarındaki adamlardan tümüyle ayrılmış birbirlerine sokulmuş oturuyorlardı. Ve Sean tüm gerçekleri içine alan bu bilgiyi Soğul'a anlatabilmek için fısıldıyordu. Sonra Soğul konuştu, sesi ifadesizdi ve Sean'a bakarken onu iyi göremiyordu.
Ruth dedi, sen de Ruth gibi anlatıyorsun. Bazen gece uyuyamadığı zamanlar bana anlatmaya çalışır. Anlayacak gibi olurum. Ruth da gerçeği bulacak gibi olur. Sonra susar. Sonunda bilemiyorum der, sadece bilemiyorum.
Sean ondan uzaklaşarak dikkatle yüzüne baktı. Ruth mu diye mırıldandı.
Ruth karım, tanısaydın ondan hoşlanırdın Sean. O da senden hoşlanırdı. Ne kadar cesur. Boer hattından geçerek bana geldi. Pretoria'dan kalkıp geldi. Tek başına atla yol almış, bana geldi, buna inanamadım. O uzun yolu aşmış. Bir gün kampa gelerek merhaba Soğul dedi, buradayım. Onunla tanışınca çok hoşlanacaksın Sean. Karım o denli güzel, o kadar huzur vericidir ki.
Sean inanılmaz bir öfke duydu. Kulakları uğulduyor ve sadece Saul Friedman'ın yüzünü görüyordu. Karşısında bir profil vardı çünkü Saul başını çevirmiş, Colenso düzlüğünün gerisindeki İngiliz atlarına bakıyordu. Sean yakındaki bir ölünün tüfeğini alarak kucağına koydu. Baş parmağıyla silahın emniyet mandalını açtı, sonra kucağındaki tüfeği çevirdi. Namlusu Saul'un kalbine doğru dönmüştü. Fakat adam bu hareketi fark etmedi.
Karımı Pieter Maritzburg'a gönderdim. Orada amcasının yanında kalıyor.
Saul elini kaldırıp başına götürdü. Sean'un parmağı tetikte kıvrıldı.
Onunla tanışmanı isterdim Sean. Ruth senden hoşlanırdı.
Dönüp Sean'ın yüzüne baktı. Gözlerinde acınacak bir güven vardı.
Ona mektup yazdığım zaman bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Bilmeni istiyorum.
Sean'ın tetikte parmağı daha da gerildi.
İkimiz de sana borçluyuz. Saul mahcup mahcup gülümsedi. Sadece bunu hiçbir zaman unutmayacağımı bilmeni istiyorum.
Sean'un kafasındaki ses onu gebert diye gürlüyordu. Onu hemen öldür, konuşmasına izin verme, hemen. Bunu hemen yap. Fakat tetikteki parmağı gevşedi. Ruth'la aranda sadece o var, onu hemen öldür. Ama kulaklarındaki uğultu hafiflemeye başlamıştı. Silahı kaldırıp usulca emniyet mandalını kapattı.
O anda Saul Friedman'a bakması gerektiğini anladı. Onun canını almaya kalkmıştı. Onun için de Saul'un hayatı artık onun için bir namus borcuydu. Silahı bırakıp bezgin bezgin gözlerini kapattı. ''Buradan gitmeyi düşünmeliyiz.'' diye mırıldandı. ''Aksi halde senin güzelle tanışma fırsatını hiç bulamayabilirim.''
14. Bölüm. Sean hendekte sürüklenerek çömelmiş, hararetli bir yüzbaşıyla konuşan Akers'ın yanına gitti.
''Hey, Albay Akers, bana artık ihtiyacın yok değil mi?''
Yüzbaşı Sean'un böyle konuşması karşısında dehşete kapıldıysa da Akers güldü.
''Şimdi bir haberci geldi. Geri çekilmemiz emredilmiş.''
Sean alaylı alaylı söylendi. ''Ne yazık. Tam bu erlerin canına okuduğumuz sırada çekileceğiz. Tepelerindeki toprakları taramaya başlayan bir makineli yüzünden üçü de eğildiler. Öyleyse ben ayrılıp gideyim.''
Yüzbaşı kuşkuyla sordu. ''Nereye gidiyorsun?''
''O köprüden geçecek değilim.'' Sean ağzındaki yarım proyu çekerek ''Yanımda yaralı bir adam var.'' dedi. ''Onu götürmeliyim.'' ''Bir kibritin bulunur mu?''
Yüzbaşı farkına varmadan cebinden bir paket çıkarıp uzattı.
''Teşekkürler. Nehre atlayıp akıntıya kapılarak yüzeceğim. Daha aşağıda karşıya geçecek uygun bir yer bulurum.''
Purosunu yakıp yüzbaşının kibritini iade etti. Sonra resmileşti.
''Sizinle tanışmak bir zevkti Albay Akers.''
''Ayrılman için izin veriyorum Courtney.''
Bir an göz göze geldiler. Sean albayın elini sıkmak için güçlü bir istek duydu. Ama böyle yapacak yerde hendekte dönüp sürüne sürüne ilerlemeye başladı.
''Courtney!''
Sean durup omzunun üstünden baktı. ''Öbür rehberin adı ne?''
''Friedman, Saul Friedman.''
Akers'ın küçük defterine bir şeyler yazdı. ''Bugünle ilgili daha başka şeyler duyacaksın. Talihin açık olsun.''
''Sizin de efendim.''
Sean Tugela nehrinin yanındaki büyük ağaçlardan birinin bir dalını sürgüsüyle keserek ''Gel'' dedi. Solda ıslak kıyıdan kayıp beline kadar suya girerek Sean'ın yanında durdu. ''Silahını bırak.'' Sol itaatle tüfeği nehre attı. ''Bu dal ne olacak?''
''Bununla başlarımızı gizleyeceğiz.''
''Ne bekliyoruz?'' ''Akers'ın köprüden geri geçmeye çalışacak. Bu da düşmanı oyalar. Onu bekliyoruz.''
O sırada yukarıda kalan kıyıda sert bir düdük öttü. Haki üniformalı askerler köprüye koşarlarken korkunç bir ateş başladı.
Sean şimdi deyince birlikte suyun içinde çömeldiler. Sadece yaprakların arasına gizlenen başları dışarıdaydı. Sean usulca ortaya doğru ilerledi, az sonra akıntıya kapıldılar. İkisi de uzaklaşırken kan gövdeyi götüren, kıyametler kopan köprüye dönüp bakmadılar. 20 dakika böyle gittikten sonra Sean akıntının onları attığı yıkık demir yolu köprüsünün altında durdu. Soğulu çekerek madeni ayaklar arasındaki kıyıya sürükledi.
5 dakika dinleneceğiz.
Arkadaşının yanına çökerek kulaklarına kadar inmiş olan sargısını baştan sardı. Köprünün yanında bir su hendeği vardı. Onun içine girip eğilerek yürümeye başladılar. Sean önden giden Saul'u dürtüyor, adam ağrıyan sırtı yüzünden doğrulmaya kalkınca da haykırıyordu. Bir ara bir kurşun Sean'un başının yakındaki çakıl taşlarının arasına saplandı. Sean bezgin bezgin küfrederek daha da eğildi. Neredeyse burnu dizlerine değecekti. Ama Saul bir şeyin farkında değildi. Bacakları bükülen adam Sean'un önünden sendeleyerek gidiyordu. Sonunda yıkıldı ve hendeğin dibine serilerek kaldı.
Sean onu tekmeledi. ''Lanet olasıca kalk.''
''Hayır Ruth, beni kaldırma, bugün pazar. Çalışmama gerek yok.''
Adam sakin sakin konuşuyordu ama gözleri camlaşmıştı. Ruth'un adını duyan Sean öfkelendi. ''Kalk, kalk.'' diyerek Saul'u omzundan tutup sarstı. Adamın başı sallandı ve yarası açıldığı için sargıya kanlar süzüldü. Sean hemen pişman olarak onu usulca bıraktı.
''Lütfen Saul, gayret etmelisin. Biraz daha gideceğiz.''
Fakat arkadaşı gözlerini kapattı ve ağzını açarak horlamaya başladı. Sean onun yüzüne bakarken boğucu bir umutsuzluğa kapıldı. ''Bu duygumun nedeni onu öldürmeye kalkmam değil.'' diye düşündü. ''Ona borçlu olmam da değil. Çünkü başka bir erkeğe duyduğun hisleri nasıl tanımlarsın? Bütün söyleyebileceğin çünkü o arkadaşımdır olabilir. Arkadaşım olduğu için onu burada bırakamam.'' Sean eğilip adamın gevşemiş vücudunu tuttu. Onun bir kolunu kendi boynuna atıp belinden tutarak doğruldu. Etrafına bakındı. Köprüden sağ kurtulan adamların yaralıları çekerek gerisin geri kasabaya gittiklerini gördü. Bullard'ın güçlü ordusu da geri çekiliyordu. Askerler kırılmış, şarapneller yaylım ateş yüzünden cesaretlerini yitirmişlerdi. Sean'un çömeldiği yerin 90 metre kadar ilerisinde terk edilmiş toplar duruyordu. Sean onlara daha fazla bakmayarak nehirden ayrıldı. Saul'un kolunu sıkıca omzunda tutuyordu. Boş kalan kolunu da onun beline dolamıştı. Sonra bu erlerin ateşinin gitgide güçlendiğini fark etti. Hem ateşi Sean'un hemen ilerisindeki bir yere yoğunlaştırmışlardı. Sean hendeğin kenarına dayanarak mimoza ağaçlarının arasından ileriye baktı. Bir araya koşulmuş dört atla bir arabanın hızla diken ağaçlarının arasından geçtiğini gördü. Arabanın epey ilerisinde büyük yağız bir ata binmiş biri sopasını sallıyor ve arabayı terk edilmiş toplara doğru götürüyordu. Adam gülüyor. Sean hayretle öndeki atlının tozlar ve patlayan şarapneller arasında kaybolmasını seyretti. Ama adam bir polo oyuncusu gibi atını döndürerek öbür tarafta belirdi. Adamın ağzı açıktı ve parlak beyaz dişleri gözüküyordu. Budala deli gibi gülüyor. Birden Sean da sevinçle bağırmaya başladı. ''Dört nala sür atını!'' Ama sesi patlamalar arasında kayboldu. Sean haykırdı. ''Topları almaya geldiler!'' ''Sol topları almaya geldiler!'' Deli gibi heyecana kapılan Sean nasıl yaptığını bilemeden kendisini hendeğin dışında buldu. Baygın Saul'u omzuna vurmuş toplara doğru koşuyordu. Toplara eriştiğinde ilk takım oradaydı. Adamlar atları bir numaralı topa yaklaştırmaya çalışıyorlardı. Sean omzundaki baygın adamı yere bırakıp yaklaştı. İki kişi topun kundak kuyruğunu kaldırmaya çalışıyordu. Ama bu dört insana gereksinme duyulan bir işti. Sean önümden çekilin diye bağırarak çelik kundak kuyruğunu yakaladığı gibi kaldırdı. Arabayı getirin. Adamlar hemen ayrılabilen aksla tekerlekleri kundak kuyruğunun altına yerleştirdiler. Sean da soluyarak geriledi. Genç subay atından eğilerek Sean'a bağırdı. İyi başardın, haydi arabaya atla. Fakat Sean koşup Saul'u yerden kaldırdı ve sendeleye sendeleye arabaya yetişti. Arabadaki iki askere onu alın dedi. İkisi Saul'u yukarıya çektiler. Sean Saul'u tutan adama ona iyi bak diye tembih etti. Sen şu boş ata atla, buradan gidiyoruz. O anda bütün sabah Sean'u koruyan talihi ters döndü. Yanında bir şarapnel patladı. Acı duymadı ama sağ bacağı altında büküldüğü için dizüstü çöktü. Kalkmaya çalıştıysa da vücudu itaat etmiyordu. Teğmen ileri diye bağırınca top hareket etti. Sean Saul'u tutan topçunun aciz aciz kendisine baktığını gördü. ''Ona iyi bak'' diye seslendi. ''Ona bakacağına söz ver.'' Topçu cevap vermek için ağzını açtığı sırada başka bir şarapnel aralarında patladı ve kalkan toz bulutu arabayı gizledi. Bu kez şarapnelin ellerini paraladığını hissetti Sean. Ustura yarası gibi acı veriyordu kolu. Yere devrilirken teğmenin de vurulmuş olduğunu gördü. Adam kollarını açarak geriye kaydı ve atından düştü. At dört nala topun peşinden koştu. Sean sürünerek arabanın arkasından gitmeye çalıştı. Ona iyi bakın diye bağırıyordu. Ama ağaçların arasına giren arabadakiler onun sesini duymadılar. Sean tek eliyle otlara tutunarak karın üstü sürünüyordu. Diğer kolu yanında hareketsizdi. Sağ bacağının da peşi sıra süründüğünün farkındaydı. Fakat bu bacak otlara takılıp onun ilerlemesine engel oldu. O zaman yan dönüp kırık kolunun üzerine abanarak bacağına bakmaya çalıştı. Yerler kan içindeydi ve hala vücudundan kan fışkırıyordu. Ama acı duymuyordu. Yalnızca başı dönüyordu ve sersemlemişti. Gözlerini kapatarak öylece kaldı. Yakınında birinin inlediğini duyuyordu. Bir süre onun Saul olduğunu sandı. Sonra Saul'un güvende olduğunu anımsadı. İnleyen genç teğmendi. Sean gözleri kapalı yatarak onun ölmesini dinledi. Çirkin bir sesti bu. 6. Ayının sonu. Sayfa 79.